İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sifil ile beraber bu Amentü Hassasiyeti programı çerçevesinde devam ediyoruz. Ama bugün Ramazan mübarek vesilesiyle Ramazan'a özel bir program yapmayı düşünüyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam Recep Şaban derken Ramazan'a geldik, çattık.
Elhamdülillah, kavuşturana hamdolsun.
Teravihleriyle, mukabeleleriyle bir Kur'an mevsimine girdik hocam. Bir infak mevsimine girdik elhamdülillah. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin, bu hayırlara muvaffak eylesin. Amin. İstifadele nasip eylesin hocam. Amin. Hocam bu programda normal çerçevemizin dışında bir Ramazan programı olsun arzu ediyoruz.
İnşallah.
Hocam neler diyeceksiniz bu Amentü Hassasiyeti programı çerçevesinde?
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Ben de sizin dileklerinize katılıyorum. Ramazan-ı Şerif hayırla gelsin, hayırlar getirsin. İnsanımıza, ülkemize, İslam alemine mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif tabii bizim için pek çok açıdan, bir tek açıdan değil, pek çok açıdan özel bir anlam ifade eden bir mübarek zaman dilimi. Bizim Müslümanlar olarak zamana bakışımız, mekana bakışımız, varlığa ve eşyaya bakışımız, diğer inanç sistemlerinden, dinlerden, dünya görüşlerinden çok farklıdır. Biz zamanlar arasında Cenab-ı Hakk'ın atfettiği değer dolayısıyla bir fazilet farkı bulunduğuna inanırız. Mekanlar arasında farklılık bulunduğuna inanırız. Hatta varlıklar arasında böyle bir hiyerarşi bulunduğuna inanırız. Şimdi düşünün, Cenab-ı Hak insan diye bir varlık yaratmış. Bu varlığı diğer varlıklardan üstün kılmış.
Evet.
Yani varlıklar arasında bir hiyerarşi var. İnsan denen bu varlığın da kendi içinde hiyerarşisi var. Yani müttaki insan var, facir insan var. Müttaki insanlar arasında derece farklılıkları var. Bunların zirve noktasında peygamberler yer alıyor. Peygamberler arasında da bir derecelendirme farkı var. Orada ulul azm peygamberler var. Nebiler ve rasuller arasında bir eftaliyet farkı var. Melekler arasında da vardır bu, malum. Zamanlar arasında, mekanlar arasında da dedik, evet farklılıklar var. Mekanlar arasındaki farklılık, baktığımızda biz Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerif diğer yerlerden çok daha eftaldir, çok daha kıymetlidir. Bu üç mübarek mekandaki mescitlerde kılınan namaz, diğer mescitlerde kılınan namazlardan çok daha üstündür, sahih hadislerle sabit malum. Gene mesela Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya Tur Dağı'na giderken Hazreti Musa ona nalinlerini çıkar, sen mübarek Tuva Vadisi'ndesin buyurmuş.
Evet, mekan açısından.
Mekan açısından bir şey var, farklılık var.
Kutsiyet
yani.
Var.
Kutsiyet var. Aynı şey zamanlar açısından da böyledir. Bizim için Ramazan pek çok bakımdan diğer zamanlardan çok daha üstündür. Bunun detayına inşallah birazdan gireceğiz. Cuma bizim için diğer günlerden daha üstündür. Efendim, bayramlar hakeza diğer zaman dilimlerinden daha özelliklidir, bizim için önemlidir. Bu çerçevede zamandan zamana da bir farklılık vardır. Her bir zaman dilimi aynı değildir bizim. Bir gün içinde bile sahih hadisle sabittir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Allah Teala her gece, gecenin son üçte birlik kısmı olunca dünya semasına nüzul eder ve orada bağışlanma dileyen yok mu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu rızık vereyim, bir derdi sıkıntısı haceti olan yok mu gidereyim diye nida eder diye buyuruluyor. Bu hadis-i şerifi açıklarken şarihlerimiz, ehli sünnet şarihler derler ki buradaki nüzulden maksat, Cenab-ı Hakk'ın inişinden maksat, İsnatta mecazdır, böyle diyen bir melek indirir demektir bu. Ki nitekim İmam Nesai'nin Amelül Yevmel Leylesi'nde, Es-Sünenül Kübra'sında bunu tasrih eden rivayetler mevcut. Dolayısıyla gün içinde de bir şey var. Farklılıklar var. Günün her saati aynı değil. Dualara icabet saati olarak gecenin son üçte birlik kısmı Efendimiz tarafından tayin ve tahsis buyurulmuş. Şimdi Ramazan-ı Şerif'e gelince burada iç içe birkaç tane fazilet var.
Evet.
En önemli fazilet Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'da indirilmiş olması. Bunu Bakara suresinin 185. ayeti açık bir şekilde ifade buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiş. Bu Ramazan ayında indirilişi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Beyt-i Mamur'a indirilişidir. Oradan Cebrail Aleyhisselam tarafından peyderpey, ayet ayet, sure sure Efendimiz'e indirilmiş. Ayrıca Ramazan ayında oruç farz kılınmış. Yani Ramazan ayını özellikle yapan ikinci husus budur. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması, ikincisi orucun, farz orucun bu aya tahsis edilmiş olması. Dolayısıyla buradan şöyle bir netice elde ediyoruz. Araplar şüphesiz bu ay dilimlemesini diğer kavimler gibi yapıyordu.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle birlikte Ramazan ayı çok özel bir anlam kazandı. Artık bu müminlere mahsus bir mana ifade eder hale geldi. Dolayısıyla bu bizim için özel ve özellikli bir zaman dilimi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olması sında da pek çok bizim için üzerinde durulması gereken fazilet var. Yani birincisi, evet, dünya kelam-ı ilahinin son ve ekmel formu olan bizim bakımımızdan Kur'an-ı Azimüşşan'la şereflendi. İkincisi, Ramazan ayında teravihle birlikte, efendim, oruçla birlikte bir araya geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu uygulaması da bize bunu gösteriyor ki evet, bu ay içerisinde müminler için farklı bir atmosfer söz konusu. Her sene Cebrail Aleyhisselam o zamana kadar, o güne kadar inmiş olan Kur'an ayetlerini Efendimizle birlikte mukabele ediyorlar. Bir kere Efendimiz okuyor, Cebrail Aleyhisselam dinliyor. Bir kere Cebrail Aleyhisselam okuyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinliyor. Mukabele geleneği buradan geliyor. Son Ramazan'da bu ikişer kere vuku buluyor karşılıklı. Efendimiz bu mukabelenin bu şekilde olmasından artık vefatının yaklaşmakta olduğunu neticesini de çıkarıyor. Oruç Ramazan ayında değil de bir başka ayda olabilirdi mesela. Ramazan ayını özellikle kılan ikinci husus oruçtur dedik. Diyelim ki Şevval ayında, Muharrem ayında veya başka bir ayda oruç farz kılınabilirdi. O zaman o oruç dolayısıyla biz o aya da bir önem atfederdik. Ama Ramazan'da farz kılındığı için, Ramazan ayı boyunca tutulması gerektiği için ayrıca burada böyle bir özellik de gözümüze çarpıyor. Sonra bu gecenin, az önce söyledik, bu ayın teravih namazı diye bir namazla ihyası söz konusu. Bu da bu aya bir başka özellik katıyor. İslam uleması şöyle bir tespitte bulunmuş. Demişler ki bir amel sıradan bir zamanda yapılırsa sevap olur. Ama özellikli bir zamanda yapılırsa çok daha fazla sevap getirir. Fazileti çok daha fazla olur. Şimdi Ramazan ayında insanlar infak ve tasadduka ayrı bir hassasiyet gösterirler. Zekatlarını Ramazan ayında vermeye dikkat ederler. Umreye Ramazan ayında gitmeye dikkat ederler. Bunun sebebi bu faziletli amelleri o faziletli vakte denk getirip sevabını katlamaktır.
Evet.
Azami ölçüde sevabından istifade etmektir. Böyle baktığımızda Ramazan bizim için adeta amelde yarışın tecessüm ettiği bir ay haline geliyor. Bir kere oruç tutuyoruz, bol bol Kur'an okuyoruz. Umreye gidenlerimiz umreye gidiyor. İnfakta, tasaddukta, zekatta hassasiyet gösteriyoruz. Efendim, ümmeti Muhammed'in dertleriyle dertleniyoruz. Bunun dolayısıyla bize yansıması, kalbimize, ruhumuza yansıması diğer herhangi bir zaman diliminden çok daha farklı oluyor.
Özellikle umreye itikaf için gidenler var hocam yani. Medine'ye.
Evet.
Yani umreye gidip Medine'de son 10 günü Medine'de geçirip orada itikafı oraya ne edilenler var değil mi?
Eyvallah. İtikafı da evet unuttuk söylemeyi, siz hatırlattınız, Allah razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Ramazan ayında itikafa girmeye hassasiyet gösteriyor. Bu da anlamlı tabii ki. O dediğimiz gibi faziletli amelleri faziletli vakitlere denk getirmenin hassasiyetinden kaynaklanan bir uygulama bu.
Hocam itikaf pek az kullanıldığı için isterseniz kısaca açıklayabilir misiniz?
Yani? Evet, itikaf bir mescitte bir insanın belli bir zaman, bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta, on gün durumuna göre
asgarisine kadar.
Asgarisi üç gün diye Efendimiz'den naklediliyor. Asgarisinin üç gün olması gerektiği de hep uygulamalar öyle. Ama vakti olmayanlar için bunu bir gün bile yapmak önemlidir. Yani dolayısıyla dünyevi taalluklardan sıyrılıp zaruri hacetleri dışında mescitte kalmak. Orada zikru tesbihatla, istiğfarla, ibadetle, Kur'an okumakla meşgul olup dünya taallukunu mümkün olduğunca azaltmak. Bu aynı zamanda mümin için bir şarj olma imkanıdır. Efendimizin bunu Ramazan ayına denk getirmiş olması da gerçekten ayrı bir önem arz ediyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Amentü Hassasiyeti programındayız. Ebu Bekir Sipir hocamızdan Ramazan'a özel programdan Ramazan'la ilgili açıklamaları dinlemeye devam ediyoruz.
Alimlerimiz demişler ki sabır üç türlüdür.
Evet hocam.
Birincisi taatte sabır, ikincisi masiyetlere düşmeme konusunda gösterilen sabır, üçüncüsü de Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza anlamında bu makamda gösterilen sabır. Ramazan ayına ve oruca baktığımızda bu üç hasleti aynı anda topladığını görüyoruz.
Evet.
Oruç tuttuğunda bir insan oruç tutma konusundaki azmini biler, bu konudaki sabrını, direncini takviye eder. Oruçlu kişi günaha düşmemek için, günahı hayatından mümkün olduğunca uzak tutmak için ilave bir gayret sarf eder. Bu da önemlidir. Üçüncüsü, bu bizim için bir imkandır diye bakar, orucu bir arınma mevsimi, bir arınma imkanı olarak görür. Dolayısıyla oruçta, sabırda gördüğümüz bu üç haslet Ramazan ayındaki oruçta bir araya gelir. Evet.
Üç sabrı topluyor yani.
Evet. Üç sabrı aynı anda bünyesinde topluyor. Burada bir noktanın daha altını çizelim. Söze başlarken dedik ki faziletli vakitler var, faziletli zamanlar var, mekanlar var. Bu faziletli zamanlarda ve mekanlarda yapılan ameller de faziletli oluyor. Bir de bunu manevi derecesi yüksek insanlardan sadır olmuş ameller olarak düşündüğümüzde bunun da neticesi diğerlerine göre kat kat fazla oluyor. Yani belli bir mekanda ibadet yaparsanız sevabı kat kat fazla olur. Belli bir zamanda yaparsanız kat kat fazla olur. Bir de belli ölçülere riayet eden, takva, ittika ölçülerine riayet eden insandan sadır olduğunda bunlar, o zaman işte bunun ölçüsü yok. Nitekim şartlarına, rükünlerine, hassasiyetlerine dikkat edilerek tutulmuş bir oruç, bütün ibadetler içerisinde en fazla istisna edilmesi gereken ibadet. Çünkü Cenab-ı Hak oruç benim içindir buyurmuş. Onun karşılığını ben vereceğim. Şimdi bu rivayet üzerinde düşünmek lazım. Her ibadetin bir karşılığı var. Cenab-ı Hak bire 10 veriyor, bire 70 veriyor, bire 700 veriyor. Her ibadetin böyle kat kat karşılığı var. Fakat orucun yok. Orucun Cenab-ı Hak belli bir limitini belirlememiş. O benim içindir buyurmuş. Onun karşılığını ben vereceğim. Acaba bunun manası ne olabilir? Allahu alem, bunun manası şudur. Biz biliyoruz ki Mahkeme-i Kübra'da İnsanlar hesaplaşırken birbirleriyle, kullar hesaplaşırken, eğer Allah korusun kul hakkına girmesi söz konusu olmuşsa bir insanın, onun sevaplarından alınıyor, hakkına girdiği kişiye veriliyor. Malum hadisle evet. Sabit. Sevapları bittiğinde karşı tarafın günahları alınıyor, kul hakkına girmiş olanın omuzuna yükleniyor. Dolayısıyla Efendimiz böyle bir kişiyi de müflis kimdir diye sorarak tarif ediyor. Gerçek müflis budur. İflas etmiş kişi budur. İşte orada bu alışveriş, amellerin, günahların, sevapların mübadelesi esnasında sadece kişinin orucuna dokunmuyor Cenab-ı Hak. Oruca bir hususiyet tanıyor.
Maden yatağı gibi, maden ocağı gibi bırakmış.
Evet, sanki. Onu orada bırakmış Cenab-ı Hak. Onu karşı tarafa vermiyor. Ne kadar hakka girmiş olursa olsun kişi, orucu onu kurtarabilir yani. Evet. Öbür tarafa verilmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak orucun karşılığını sadece kendisinin vereceğini bize ifade buyurmuş. Orucun bu hassasiyeti, bu önemi dolayısıyla bizden evvelki ümmetlere farz kılındığını da görüyoruz. Bu önemli bir şey. Hicretin ikinci senesinden itibaren müminlere de farz oldu. Daha evvel biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muharrem orucu tutardı. Medine'ye geldiğinde Ramazan orucu farz kılınınca Muharrem orucunu bir nafile oruç olarak tutmaya başladı. Gerçekten de diğer ümmetlere baktığımızda Yahudilerin mesela İşaya kitabında 58. bab olacak yanlış hatırlamıyorsam. Orada Yahudi şeriatındaki orucun anlatıldığını görüyoruz.
Aynı bizimki gibi mi hocam? Nasıl onların şeriatında?
Bizimki gibiymiş fakat daha sonra onlar bir takım ilavelerde bulunmuşlar. Yani içeriğini değiştirmişler. Evet. Hristiyanlara geldiğinde çok daha farklı özellikler almış. Hristiyanlıkta İncil'de de oruç var. Fakat buradaki oruç yani aç susuz kalmak şeklinde değil, yardımda bulunmak, başkalarına iyilikte bulunmak şeklinde buna dönüştürülmüş.
Bozulmuş.
Yani. Yahudilerdeki bozulmuşluk burada bir kat daha artmış. Çok çeşitli oruç türleri var Hristiyanlıkta da Yahudilikte de. Bu burada vakti şeyimiz o olmadığı için o detaylara girmeyelim. Ramazan ayındaki bu camilerde okunan mukabele önemli bir husus bizim için. Milletimiz de bunu bir gelenek, bir kültür olarak yaşatıyor. Bunun yaşatılması lazım. Çünkü burada pek çok hayır var. Selefi Salihine baktığımızda Ramazan ayında Kur'an okuma faaliyetini artırdıklarını görüyoruz. Büyük imamlardan nakledilen uygulamalar var bu bağlamda. Bir gün ve bir gecede Kur'an'ı hatmedenler var Ramazan'da. Üç gün üç gecede hatmedenler var. Bir haftada hatmedenler var.
Bunun hocam sınırı ne? Bunun üst sınırı yani.
Kur'an'ı. Şimdi bunun tavsiye olarak üst sınırı üç gündür. Efendimiz öyle buyurmuş. Sahabeden birisi gelmiş Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam. Çok kısa sürelerde Kur'an okuyacağını ve böyle yapmasının doğruluk olmayacağını sormuş. Efendimiz asgari üç gün olarak belirlemiş.
Bunu. Tavsiye etmiş.
Yani. Tavsiye. Ha bunun altına düşülebilir mi? Düşülebilir. Evet. Bir hürmet söz konusu değil, haramlık söz konusu değil. Nitekim Temim Eddari radıyallahu anh başta olmak üzere bir kısım sahabilerden, Hazreti Osman'dan, tabiinden pek çok kişiden ve İmam Ebu Hanife Hazretlerinden namazda, iki rekatlık bir namazda Kur'an'ın tamamını hatmettikleri sahih rivayetlerle gelmiş bize. Dolayısıyla bu Ramazan'da Ramazan-Kur'an münasebetini zirveye taşıma noktasında ümmetin gerçekten bir kültür haline getirdiği bir uygulamayı yaşayıp yaşattığını görüyoruz. Bu son derece önemlidir.
Vaktimiz hocam daraldı, bir ara vereceğiz.
Peki.
Bu arada tabi hocam bu aklıma gelmişken hani rahmetli Rıza Çöllüoğlu hocamız vardı. Ankara'da onu bir ziyaretine gitmiştik.
Evet, Allah rahmet eylesin.
Hatip ettiğini söylemişti. 9 saatte oturuyor Ravza-i Mudahhara'da. Rahmetli olduğu için, hayatta olmadığı için en azından böyle bir rahmete Allah vesile Allah olur. Olsun. Günümüzde de demek ki Selefi Salih'in ahlakıyla ahlaklarını tutmaya çalışan, onlara gayret eden elhamdülillah dedi. Hocam nasıl yapıyorsunuz falan diye sormuştuk. Dedi ki böyle günde bir hatim devam ediyoruz elhamdülillah
dedim
öyle.
Ne kadar muazzam.
Paylaşmış olalım radyomuzda.
Allah razı olsun. Bu ay içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'a ve oruca dönük tavsiyeleri nedir diye baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabi geliyor ve hangi sadakanın eftal olduğunu soruyor Efendimiz'e. Efendimiz de sadakatun fi Ramazan buyuruyor. Ramazan'da verilen sadaka. Gene Buhari ve Müslim, İmam Buhari ve Müslim'in naklettiği bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Umretun fi Ramazan ta'dilu hacceten ev kâle hacceten ma'i. Ramazan'da yapılan bir umre bir hacca bedeldir. Başka bir rivayette benimle birlikte yapılmış bir hacca bedeldir. Eşittir yani, evet, buyuruyor Efendimiz. Dolayısıyla o birinci bölümde anlattığımız bir takım salih amelleri Ramazan'a denk getirme hassasiyetinin kaynağı işte budur. Gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki inne amele saimi yudaaf. Oruçlu kişinin amelleri kat kat artırılır. Amellerine verilen sevaplar kat kat artırılır. Onun için Selefi Salih'in Ramazan ayı geldiğinde şöyle derlermiş: İzâ hadara şehru Ramazan fembasitû fin nafaka. Ramazan ayı geldiğinde infak ve tasadduku artırın. Fe innen nafakata fihi mudaafetun ken nafakati fi sebilillah. Zira Ramazan ayında yapılan infak ve tasadduk, verilen yardımlar, nafakalar Allah yolunda verilmiş ve artırılmış sadakalardır, nafakalardır. Ve tesbihatun fihi afdal min elfi tesbihatin fi gayrihi. Ramazan ayında yapılan bir tesbihat başka vakitlerde yapılan bin tesbihattan daha efdaldir. Gene tabiinden İbrahim en-Nehai, ki İmam Ebu Hanife'nin hocasının hocasıdır, diyor ki savmu yevmin fi Ramazan efdal min elfi yevmin. Ramazan ayındaki bir günlük oruç başka zamanlardaki bin günlük oruçtan daha efdaldir. Ve tesbihatun fihi efdal min elfi tesbiha. Ramazan ayındaki bir tesbihat başka vakitlerdeki bin tesbihattan daha hayırlıdır. Ve rek'atun fihi efdal min elfi rek'a. Ramazan ayında kılınan bir rekatlik namaz başka vakitlerde kılınan bin rekattan daha efdaldir.
Hocam, Selefi Salih'in kavramına vurgu yaptınız deminden beri.
Evet.
O Selefi Salih'in kavramını niçin vurgu yapıyoruz? Bununla ilgili biraz da Selefi Salih'in, hani geçmişte evet, anlattık ama burada sizden dinledik. Bir daha bu vesileyle dinlemeyi arzu ederiz hocam. Ramazan Allah deyince direkt Selefi Salih'in dediniz.
Evet.
Niye böyle?
Şimdi Selefi Salih'in dendiğinde biz el kurun el meşhud lehum bil hayriye diye ifade edilen ilk üç asrı anlarız.
Evet.
Yani sahabe-i kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nakledilen bir rivayette buyurmuş ki hayrul kurun karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum. Bir varyantta bir üçüncüyü daha eklemiş ama bu varyant zayıf. Sümme yeşfül kedib buyurmuş Efendimiz. En hayırlı dönem, çağ, nesil benim içinde bulunduğum nesildir. Sonra onların ardından gelenler, sonra onları takip edenler, sonra yalan yayılır buyurmuş Efendimiz. Dolayısıyla bu el meşhud lehum bil hayriye üç kuşakla sınırlı. Efendimiz bunları hayırla anmış. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bu bakımdan biz sahabe-i kiram başta olmak üzere o ilk üç nesle ayrı bir önem atfederiz. Onlar bizim için, ümmet için bir nirengi noktasıdır.
Evet.
İstikametimizi bulmak istediğimizde oraya bakarız. Bu kendi içinde, bu halkaların kendi içinde de böyledir.
Evet.
Yani tebe-i tabi'in bir şey olduğunda tabi'ine ve sahabeye atıf yapar.
Doğrudan Kur'an'a gidip de incelemez.
Hayır. Oraya atıf yapar.
Evet.
Sahabeye geldiğimizde, tabiine geldiğimizde doğrudan sahabeye atıf yaparlar. Onların amelini örnek gösterirler, örnek alırlar, yaşarlar ve yaşatırlar. Sahabeye geldiğimizde sahabe de es-sabikun el-evvelunun, sahabenin ileri gelenlerinin amelini diğerlerine örnek gösterir. Biliyorsunuz sahabe de kendi içinde eftaliyet dereceli sıralamasına tabi tutulmuş. Dolayısıyla bu üç nesil bizim için örnektir. Herhangi bir konuda biz tereddüt yaşadığımızda, tahayyür yaşadığımızda döner sahabe başta olmak üzere bu ilk üç nesle bakarız. İslam ümmetinde sünnetten ayrılış, bid'ata doğru sapış gerek itikatta gerek amelde bu üç nesilden sonra yaygınlaşmış.
Evet.
Baktığımızda sahabe-i kiramın gençleri hayattayken bu şey başlamış, tabiinde biraz daha yayılmış, tebe-i tabiinde biraz daha yayılmış. Bu üç kuşak bittikten sonra artık iyice bid'atın efendim yaygınlaştığını ümmet arasında görüyoruz. Selefin bizim için böyle bir önemi var. Bir de tabii bu sünnet-i seniyyeyi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i canlı biçimde hayatlarında görmüş, onunla beraber yaşamış, o feyzi bereketi bizzat ondan aksetme imkanı bulmuş sahabeden yayılan bir şeydir. Şimdi Efendimiz ışık kaynağıdır. Bizzat o ışık kaynağından ışık alan sahabe-i kiram bunu tabiine yansıtmış. O ışığı tabiinde tebe-i tabiine yansıtmış ve bu giderek zayıflamış.
Evet hocam, yani hocam şöyle anlayabiliriz o zaman. Yani bu selef-i salihin kavramının da o dönemde sahabe ve selef bunun farkındaydı bu kavramı.
Elbette.
Yani bunun markalaşması, marka olması falanca seleftendir denmesi de sonradan bir yafta değil yani.
Kesinlikle.
Ta o zamandan kesinlikle. Selef birbirinin bazı isimlerin öne çıkmış olması, yani salihlerin öne çıkmış olması vaki, yani o dönemde vaki.
Elbette evet. Yani şu sahabe-i kiramın gençlerinden tabiine dönük olarak şu tavsiyenin çok sık varit olduğunu görüyoruz. İttebi'u felâ tebtedi'u. Tabi olun, bid'at çıkarmayın. Kime tabi olun? Sahabe-i kirama tabi olun. Sahabenin büyüklerine tabi olun. Yani bu ittebi'u velâ tebtedi'u şeyi bir paroladır, bir slogandır. Bütün sahabe-i kiramın gençlerinden itibaren bütün ulemada bu şeyi görürsünüz.
Yani fotoğrafın bütününü kavramadan önce
evet.
Tabi olun, daha sonra kavrarsınız. Yani tabii. Muhtemelen fotoğrafın bir tarafına insanlar muttali oluyor. Ha buldum bu. Hani körlerin şey tarif ettiği gibi, evet, tarifi evet. gibi budur diyor, ama diyor ki siz tabi olun.
Yani bir yeni uyduruk şeylere iltifat etmeyin. Sizden evvelkilere tabi olun. Onlar Kur'an'a ve sünnete sizden daha fazla vakıftı. Sizden daha fazla iç içeydi. Zaten bizim ümmeti Muhammed'de genel olarak gördüğümüz refleks de budur.
Evet.
Bir şey olduğunda döner selefe bakarız. Selef nasıl yapmış?
Selef Ramazan'ı nasıl geçirmiş?
Yani? Evet. Ya burada da tabii olarak öyle.
Bu teravihle ilgili hocam bir şey söyleyecek misiniz?
Evet, tabii ki teravih üzerinde özellikle duracağız. Bildiğiniz gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te Mescid-i Saadet'e çıkmış. Zaten hücre-i saadetlerin kapısı mescide açılıyor direkt. Çıkmış bir gece namaza durmuş. Hemen orada mescitte bulunan birkaç sahabi de Efendimizin namaza durduğunu görünce hemen arkasında namaza durmuşlar. Ertesi gün olmuş, o sahabiler başkalarına da haber vermişler. Efendimiz evet. mescide çıktı, arkasında namaz kıldık diye. Daha kalabalık bir cemaat olmuş, Efendimiz tekrar çıkmış. Ve tekrar namaz kılmışlar. Üçüncü gece olunca cemaat bu sefer mescide sığmaz olmuş.
Evet.
Çok fazla artmış, birbirlerine haber verin diye. Efendimiz çıkmamış, beklemişler. Hatta Allahu Ekber, es-salat falan diye duyurmuşlar seslerini de Efendimiz'e, ama çıkmamış Efendimiz.
Kasıtlı olarak
yani bekliyoruz ey Allah'ın Resulü diye. Sonra sabah namazı için çıkmış Efendimiz. Namazdan sonra buyurmuş ki, dün gece beni beklediğinizi biliyorum, farkındayım. Bilerek çıkmadım. Çünkü çıksaydım bu size farz kılınırdı bu namaz. Kaldıramayacağınızdan endişe ettim.
Ümmetine merhametinden dolayı.
Merhametinden dolayı. Vahiy devam ediyor çünkü Cenab-ı Hakk'ın neyi farz kılacağını kimse bilemez Efendimiz dahil.
Tabii.
Ola ki bu devam edilir buna, Cenab-ı Hak bunu farz kılar, sonra gelen nesiller zayıftır, kaldıramaz. Bu endişeyle Efendimiz üçüncü gece çıkmıyor. Fakat bu namazı kılmaya münferit de olsa devam ediyorlar.
Evet.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer'in hilafeti gelince, Hazreti Ebu Bekir'in dönemi tabii, o ridde olayları çok evet. karışık ve kısa bir süre zaten, 2,5 sene kadar. Ondan sonra Hazreti Ömer dönemi gelince, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir Ramazan gecesi Mescid-i Saadet'in kapısında içeriye bakıyor, dışarıda kendisi. İçeriye bakıyor ki bir kısım insanlar mescidin bir köşesinde 15-20 kişi bir cemaat. Başka bir köşede 5-6 kişi başka bir cemaat. Başka bir köşede 20-30 kişi başka bir cemaat. Evet. Mescidin arka tarafında kariler var. Kur'an okumayı çok evet. iyi bilen. kişiler, onlar da münferit olarak namaz kılıyor. Evet. Hazreti Ömer diyor ki bunları tek imamın arkasında toplasak. Sonra Übey bin Ka'b Hazretlerine bu görevi veriyor. Diyor ki sen imam ol, burada bu namazı kılanlar senin arkanda tek cemaat olarak kılsınlar. Sonra başka bir gün, ertesi gün veya başka bir gün tekrar geliyor Mescid-i Saadet'in kapısına. Bakıyor ki içeride Übey bin Ka'b Hazretlerinin arkasında tek cemaat halinde kılıyorlar. O zaman diyor ki ni'metil bid'atu hadihi. Bu ne güzel bid'at oldu.
Kelimesini kullanıyor o zaman.
Evet, bizzat kullanıyor ve ondan sonra tek cemaat halinde namaz kılınması, teravihin tek cemaat halinde kılınması bir sünnet olarak devam edip geliyor. Abdülhay el-Leknevi, Hint diyarının meşhur muhaddisi, meşhur müceddidi, Allah rahmet eylesin, bir eserinde okumuştum. Diyor ki ben hacca gittiğimde Kabe-i Muazzama'da insanların böyle dağınık gruplar halinde teravih kıldıklarını gördüm. Ve Hazreti Ömer'in ne kadar hikmetli bir iş yaptığını anladım. Her kafadan bir ses çıkıyor çünkü. 15-20 tane cemaat var. Efendim, Hazreti Ömer'den önce böyle yapılırdı şeklindeki uygulamayla. Kimin ne dediği belli değil. Hani namaza kendinizi vermeniz mümkün değil. Sesli okunuyor, cehri okunuyor. Çünkü her bir imam cehri okuyor ve sesler birbirine karışıyor. Orada diyor ben Hazreti Ömer'in ne kadar hikmetli bir iş yaptığını anladım. Gerçekten de baktığınızda bunun tek cemaat halinde kılınması, teravih namazının hem işin efendim feyizine, bereketine vakıf olmak bakımından hem de belli bir sistem içerisinde bunu yapmak bakımından önemli. Şimdi buradan isterseniz bir parantez içi bid'at konusuna bir giriş yapalım. Ondan sonra kısa bir izahat. Bu Hazreti Ömer'in bu sözü bize gösteriyor ki hadiste ifade buyurulan her bid'at dalalettir ve her dalalet ateştedir şeklindeki mutlak ifade tahsis edilmelidir. Buradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı bid'at tabiri bid'at-ı seyyiye anlamındadır. Çünkü şeriatta bir aslı olan, kitapta, sünnette bir aslı olan veya bir İslami kaidenin altına giren uygulamalar sözlük anlamıyla bid'at olsa bile bid'at-ı hasenedir. Bunu bir çirkin bid'at diye niteleyip hayatın dışına atamayız. İslami bir uygulamadır bu. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de men senne sünneten haseneten, men senne sünneten seyyiyeten buyurarak bu ayrımı bizzat kendisi de yapmış zaten. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, kim İslam'da kötü bir çığır açarsa şeklinde. İmam Şafii Hazretleri'nde görüyoruz bu taksimi, bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye taksimini. Dolayısıyla buna takılmamak gerekir.
Kelimeye takılmamak gerekir,
evet.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Amentü Hassasiyeti programı devam ediyor.
Ramazan ayının bu hususiyetleri dolayısıyla, mübarek bir zaman dilimi olması dolayısıyla, oruçla birlikte özelliğinin artması dolayısıyla insanımızda da bir hassasiyet katsayısında bir yükselme görülür. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Onları sıralayalım. Birincisi, orucun özellikle gayrimüslim memleketlere gidip gelenler, oralarda yaşayanlar bunu çok iyi bilirler, hissederler. Yani orada insanlar kendi dünyalarına hapsedilmiş bir Ramazan yaşarlar. Kendi iç dünyalarına hapsedilmiş bir Ramazan yaşarlar. Sokakta Ramazan yoktur. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken hususlardan biri şudur. Ramazan'ı mümkün olduğunca tabana yayarak, görünür kılarak yaşamak lazım.
Gizlememek lazım.
Evet, gizlememek lazım. Görünür kılarak yaşamak. Bu sebeple bu Ramazan etkinlikleri adı altında yapılan şeyler geçmişte Osmanlı döneminde daha evvelinde bir kültürel forma bürünmüş ve topluma mal edilmiş, mal olmuş bir şekilde yaşanmış. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi,
olumlu bir şey diyorsunuz değil mi hocam? Ramazan etkinliği.
Hemen kaydı, bir kayıt koyarak ama. İkincisi, Ramazan gecelerinin meşru bir şekilde ihya edilmesine dikkat etmek lazım. Evet, Ramazan'a mahsus bir heyecan, bir neşve hissetmek gerekir. Bu hissi yaşatmak gerekir. Bunda kötü bir şey yok ama bunu bir karnavala dönüştürmemek gerekir. En kötüsü. Evet, ya bu işi meşru çerçeve içerisinde tutmaya azami dikkat göstermek lazım. Ramazan geceleri birer eğlence vakti değildir. Yani meşru sınırlar içerisinde kalarak Ramazan'ı ihya etmek, Ramazan'da ihya olmak asıl amaçtır. Gayrimeşruluklara sapıldığında Ramazan da anlamını kaybediyor ve buharlaşıyor.
Hocam yani bir de şey var, hani biz teravih namazı falan deyince hep rakamlara endeksleniyoruz. Evet. 28, 10 yani namazın yani Resulullah Efendimizin döneminde kılındığı gibi uzun uzun zevk ala ala secdesine, rükûsuna, yani sayısına değil, rekat sayısına değil de namazdaki neşveye odaklanmış olsak mesela tabii, belki daha da uzun kılmak isteyebileceğiz hani.
Evet.
Böyle bir şey de var hocam. Yani son zamanlarda böyle bir tartışmaya tesadüf etmiştim de yani.
Gerek yok buna.
8 mi 20 mi falan.
Yani Maliki mezhebinde 40 rekat kılıyorlar.
Arkadaşım bir tanesi yönlendirdi ki yani tamam dedi, 8-10 ne kılarsak kılalım da.
Evet.
Sahabe eve gittikleri zaman ancak şey zor yetişiyorlardı. Yani sahura zor yetişiyorlardı, evet, diye şey söylemişti. Evet. Hocam, buyurun.
Evet. Bir üçüncüsü, bir kısım Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde gördüğümüz bir uygulama var. Hoş bir şey. Onu da mümkün olduğunca bu memlekete taşımak, yaşatmak gerekir diye düşünüyorum ben. O da şudur. Eskiden Osmanlı'da huzur dersleri olurmuş.
Evet.
Ulema padişahın huzurunda toplanır. Bir konu tespit edilir. Birisi onu takrir eder, o konuyu anlatır. Diğerleri muhatap denen alimler. Onlar o konu etrafında hocayla bir takım mübahaseler yaparlarmış. Ona sorular sorarlar, onu sıkıştırırlar. Böylece bir padişahın huzurunda bir ilmi atmosfer oluşur. Benzeri bir şey, tam bu formatta olmasa bile benzeri bir şey Fas'ta uzun yıllardan beri yapılıyor.
Ramazan'da mı yapılıyor?
Ramazan'da yapılıyor. Ramazan geceleri, Ramazan dersleri adı altında yapılıyor. Seçkin alimler, önceden yapılan bir organizasyonla her bir alime bir konu veriliyor. Ramazan gecesi Fas kralının da bulunduğu, ileri gelen devlet erkanının da bulunduğu çok geniş bir ortamda ulema, ilim adamları, ilim taliplileri vesaire o alimin sunumunu dinliyorlar. Sonra ona bir takım sorular soruluyor. O sunumlar da tabii canlı konulardan seçiliyor. Toplumun gündeminde bir yeri olan konulardan seçiliyor. Bunun Türkiye'de taşınması lazım. Yani Ramazan gecelerini nasıl ihya edebiliriz? Davul zurna şart mıdır? Hayır, şart değildir. Bu tarz şeylerle de yapılabilir bu. Bunun bir televizyona aksettiğini düşünün mesela. Teravih namazından sonra insanlar oturuyor, dileyen insanlar televizyonda canlı olarak yapılan böyle bir ortamı, böyle bir sunumu takip ediyorlar, izliyorlar. Son derece önemli bir husus. Bir diğer mesele, yanı başımızdaki ateş çemberinden kaçan Suriyeli kardeşlerimiz. Büyük ölçüde Türkiye'deler, 2 milyon civarında insan var. Bunların ihtiyaçlarını, bunların sıkıntılarını Ramazan'da tabii ki daha yakından hissetmeli. Bunlara daha yakından dertleriyle hemdert olmalı. Mümkün olduğunca maddi manevi katkılarla bunların yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Bir başka husus, Ramazan dua mevsimidir. Ramazan hasat mevsimidir. Gerek Türkiye'mizin, gerek İslam aleminin içinde bulunduğu durum, Cenab-ı Hak'tan bu durumun, bu sıkıntılı vaziyetlerin bir an evvel açılması, ümmetin salaha, felaha çıkması için dualarımızı esirgemeyelim. Mübarek gecelerde, mübarek vakitlerde dua Ramazan ayında şiarımız olsun inşallah.
İnşallah hocam, bu vaktimiz de doldu hocam.
Doldu mu?
Evet. Yani bir yarım dakikamız var ama artık bitirelim. Yani.
Evet, tekrar Ramazan-ı Şerif mübarek olsun diyelim. Cenab-ı Hak oruçlarımızı, teravihlerimizi, mukabelelerimizi, hayru hasenatımızı ve diğer ibadat-ı taatımızı dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programını daha geride bırakıyoruz. Elhamdülillah bugün Ramazan'a özel program oldu. Hocamızın değerli açıklamalarını dinledik. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bir dahaki Amentü Hassasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.